Ayrım 31.
Sayfa 380. Kadının son bir kasılmayla çarpılan ağzının üstüne, yarasına bastıran henüz sıcak, bal mumu gibi eline ışık vurmuştu. Bunçuk kollarını yavaşça Anna'nın omuzlarına doladı, kaldırdı onu. Bir an hafiften çilli, kısılmış burnuna, gözlerinin arasındaki küçücük siyah çizgilere baktı. Siyah kaşların altında göz bebeklerinin sönen ışıltısını yakalamaya çalıştı. Anna'nın sarsak başı daha da düştü. İncecik, gencecik boynunda nabzı son bir kere daha attı. Bunçuk, buz gibi dudaklarını onun siyah, yarı kapanık göz kapaklarına bastırdı. "Arkadaşım, canım, Anna!" diye seslendi. Sonra doğruldu. Ansızın topukları üstünde döndü. Bir garip dimdik yürüdü gitti. İki yanına bastıran kollarını hiç oynatmıyordu. 26. Ondan sonraki günler tıpkı tifüse yakalandığı zaman yaşadığı günler gibiydi. Oraya buraya gidiyor, iş görüyor, yemek yiyor, uyuyordu. Ama sanki şapşallaştırıcı, uyuşturucu bir ilaç almıştı. Çevresine çılgınca, hiçbir şey anlamayan şişkin gözlerle bakıyordu. Arkadaşlarını tanımadı. Kör kütük sarhoşmuş gibi ya da ağır bir hastalıktan yeni kalkmış gibi bakıyordu insanlara. Anna'nın öldüğü andan itibaren duyguları geçici bir süre işlemez olmuştu. Hiçbir şey istemiyordu, hiçbir şey düşünmüyordu. Arkadaşları üzerine varır, "Bunçuk, yesene bir şeyler!" derlerdi. Bunçuk yemeğini yer, çeneleri ağır ağır tembelce oynardı. Yoldaşları gözden uzak tutmadılar onu, bir ara bir hastaneye göndermeyi bile düşündüler. Ertesi gün mitrayözcülerden biri ona sordu. "Hasta mısın Bunçuk?" "Hayır." "Nedir derdin? Üzülüyor musun?" "Hayır." "Gel öyleyse bir cigara tüttürelim. Gitti gelmez geri aslanım. Ne yapalım? Boşuna çırpınıyorsun." Uyku zamanı gelince ona "Hadi uyu artık." diyorlardı. Bunçuk uzanıyordu. Gerçekler dünyasından elini eteğini çekerek 4 gün böyle yaşadı. 5. günü Krivoşlikov ona sokakta rastladı. Koluna girdi. "Hah, burada mısın? Ben de sana bakıyordum," dedi. Bunçuk'un başına gelenden habersiz sırtına dostça bir şaplak indirdi. Sonra endişeli bir bakışla gülümsedi. "Neyin var yahu? İçkiye vermedin ya kendini. Duydun mu Kuzey Don bölgesine bir seferi kol gönderiyoruz. Orada kazakları seferber edecekler. Başına Podyolkov geçiyor. Tek umudumuz Kuzey kazaklarında. Yoksa burada bizi enseleyecekler. Gider misin? Propagandacılara ihtiyacımız var. Gider misin, gitmez misin?" "Evet," dedi Bunçuk kısaca. "İyi öyleyse, yarın hareket ediyoruz." Bunçuk yine öyle bitmiş, harcanmış haliyle harekete hazırlandı. Ertesi gün yola çıktı. O sıralar Don Şura hükümetinin durumu pek tehlikeliydi. Alman işgal ordusu Ukrayna'dan doğuya ilerliyor, aşağı Don bölgeleri karşı ihtilalci ayaklanmalarla kaynıyordu. Popov, Don'un ötesindeki bozkırlarda pusu kurmuş, her an Novoçerkask'a saldırmaya hazır bekliyordu. Nisan ortasında toplanan Taşra Şuralar Kongresi, Rostov'u tehdit eden isyancı kazakları püskürtmek için birkaç kere yarıda kesilmişti. Kuzeyde yalnız ihtilal ateşleri hala yanıyordu. Podyolkov ve başkaları aşağı Don ahalisinden destek görme umudunu yitirdikçe gözlerini ister istemez kuzeye çevirdiler. Güneyde seferberlik boşa çıkmıştı. Lagutin'in teklifiyle bir süre önce Don Halk Komiserleri Konseyi Başkanı seçilen Podyolkov, cephe adamlarından 3-4 alay kurabilmek, bunları aşağı bölgelerde Almanlara ve karşı ihtilalcilere karşı salabilmek amacıyla kuzeye gitmeye karar verdi. Podyolkov başkanlığında 5 kişilik bir olağanüstü seferberlik komisyonu kuruldu. Seferberlik ihtiyaçları için hazineden 10 milyon ruble altın ve çarlık parası çekildi. Çoğu Kamenskaya bölgesinden, Kazaklardan alelacele kurulan bir birlik, muhafız görevi görecekti. 1 Mayıs'ta seferi kol yola çıktı. Alman uçakları şimdiden peşlerine düşmüştü. Tren yolları Ukrayna'dan geri çekilen Kızıl Partizanlarla dolup taşıyordu. İsyancı Kazaklar köprüleri uçuruyor, trenleri tahrip ediyordu. Her sabah Novocherkask'tan Kamenskaya'ya giden demiryolu üzerinden uçan Alman uçakları Akbaba sürüleri gibi alçaktan süzülüp Kızıl Partizan birlikleri üzerine ateş açtılar. Erler kendilerini vagonlardan dışarı attılar. Silah sesleri tok tok öttü. İstasyonlarda kümelenmiş curuf kokusu savaş ve yıkıntı kokusuna karışmıştı. Uçaklar gökyüzünde ta yukarılara çıkıyor, tüfekçiler boyuna cephane harcıyordu. Trenlerin çevresinde tepeleme boş kovan yığıldı. Sonbaharda meşe korusuna altın rengi yaprakların saçılışı gibi. Nereye baksan yıkıntı, nereye baksan yıkıntı. Yanmış paralanmış vagonlar, telgraf direklerine dolanmış kesik teller, yıkık dökük evler, kasırgadan arta kalmış gibi sürüklenip gitmiş kar çitleri. 5 gündür Seferi Kol demir yolunu izleyerek ağır ağır Milerovok yönünde ilerliyordu. 6. günü Podyolkov seferberlik komisyonunu vagonda toplantıya çağırdı. Böyle devam edemeyiz. Bana kalırsa vagonları bırakıp geri kalan yolu yayan gitmeliyiz. Lagutin, ne diyorsun diye haykırdı. Biz yürü babam yürü giderken beyazlar gelir canımızı okurlar. Biraz uzak değil mi? Dedi Mirikin şüpheyle. Krivoşlikov kaputuna sarılmış susuyordu. Sıtmadan, kininden sapsarıydı. Bir şeker çuvalına oturmuştu. Tartışmaya hiç karışmıyordu. Ateşten gözleri puslu puslu bakıyordu adama. Podyolkov gözlerini kaldırmadan ona seslendi. Krivoşlikov! Nedir? Dinlemiyor musun konuşulanları? Yayan gitmeliyiz, yoksa yetişecekler peşimizden. Ne diyorsun? Hepimizden daha tahsillisin sen. Yürüyebiliriz, dedi Krivoşlikov. Yavaş konuşuyordu. Birdenbire kurt çenesi kapanır gibi çeneleri birbirine vurdu. Korkunç titremeye başladı. O kadar taşıyacak eşyamız olmasaydı pekala yürürdük, dedi. Podyolkov kapının yanında duran bir haritayı açtı. Mirikin iki köşesinden tutup kaldırdı. Batının kasvetli göğünden bu yana esen rüzgar kapıp götürmek ister gibi hışımla saldırdı haritaya. Bu yoldan gideceğiz. Podyolkov nikotinden sararmış parmağını haritanın üstünde gezdirdi. 150-200 kilometre kadar olabilir, tamam mı? Evet, en iyisi yürüyelim, kör olası herifler. Lagutin razı oldu. Mihail, sen ne dersin? Soruya sinirlenen Krivoşlikov omuz silkti. Bir itirazım yok. Kazaklara derhal trenden inmelerini söyleyeceğim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Mirikin oradakilerin yüzlerine baktı. Bir itiraz olmayınca vagondan atladı gitti. O kasvetli yağmurlu sabah Podyolkov seferi kolunu taşıyan tren belaya Kalitva'dan pek uzakta değildi. Bunçuk vagonunda uzanmış kaputunu başının üstüne çekmişti. Vagonda kazaklar çay yapıyorlar, gülüşüyorlar, birbirleriyle eğleniyorlardı. Bunçuk gözlerini açmadı. Geçmiş olayları yaşıyordu durmadan. Gönlünde aynı acıyı duyuyordu. Feri kaçmış gözlerinin önünde alabildiğine uzanan kar örtülü bozkır. Ufukta ormanların kahverengi sırtları. Soğuk rüzgarı duyar gibi oldu. Anna sanki yanında duruyordu. Onun kara gözlerini, ağzının kuvvetli ama körpe çizgilerini, burnunun üstünde ufacık çilleri, alnının düşünceli kırışıklıklarını görüyordu. Dudaklarından dökülen kelimeleri çıkaramadı. Belirsiz bir takım şeyler. Araya garip sesler, gülüşmeler karıştı. Ama gözlerinin ışıltısından, kirpiklerinin kırpılışından ne söylediğini anlar gibiydi. Sonra gözünün önüne başka bir Anna geldi. Yüzü maviye çalar sarı, yanaklarında yaş izleri, burnu kısılmış, dudakları işkence çekercesine çarpık. Gözlerinin kara çukurlarını öpmek için eğiliyordu. İnledi durdu orada. Hıçkırıklarını boğmak için boğazını sıktı. Anna bir an olsun peşini bırakmıyordu. Zamanla hatları ne soldu ne karardı. Yüzü, vücudu, yürüyüşü, hareketleri, alnının açıklığı hepsi birleşip onu canlandırıyor, bütünlüyordu. Onun kelimelerini, gözü yaşlı romantik sözlerini, onunla birlikte yaşadığı hayatı hatırladı. Onu gözünde yeniden canlandırdı. Acısı 10 kat daha arttı. Trenden inme emri geldi. Bunçuğu kaldırdılar. Doğruldu. Eşyalarını toparlayıp dışarı çıktı. Eşyaların indirilmesine yardım etti. Sonra aynı ilgisizlikle bir arabaya tırmandı, çekti gitti. Yağmur yağıyordu. Yol kenarında güdük otlar ıslaktı. Yamaçlarda, çukurlarda rüzgarın serbestçe at koşturduğu açık bozkır. Arkalarında lokomotiflerin dumanı, istasyon yapılarının kırmızı tuğlası. En yakın köyden kiralanan 40 araba yola düzüldü. Atlar ağır gidiyorlardı. Yağmuru içen balçıklı kara toprak yürüyüşü güçleştirdi. Tekerlere kara kara, yünsü çamur topakları yapıştı. Önlerinde arkalarında aileleriyle 3-5 parça eşyalarıyla kazak vahşetinden doğuya kaçan sürüyle maden işçisi. Bir demiryolu kavşağında iki Kızıl Partizan Birliği'nden arta kalan askerler arkalarından gelip onlara yetişti. Erlerin yüzleri savaşmaktan, uykusuzluktan, sefaletten küle dönmüştü. Kumandanları Şadenko, Podyolkov'un yanına geldi. İngiliz vari bıyığı, ince sert burnuyla yakışıklı yüzü bitkindi. Bunçuk yanlarından geçerken Şadenkov'un kaşlarını çatıp yorgun kızgın bir sesle ''Ne sanıyorsun?'' ''Kendi adamlarımı bilmem mi ben?'' dediğini işitti. İşler zaten kötüydü. Şimdi bir de Almanlar çıktı başımıza, namussuzlar. Kuvvetlerimi bir daha ne zaman bir araya getiririm ben? Podyolkov arabasına yetişmek için sıkı adımlarla yürüdü. Yüzü asıktı. Biraz da kafası karışmıştı belli. O sırada Krivoşlikov yanına varıp heyecanlı bir şeyler söylemeye başladı. Kolunu aşağı savurarak konuşuyordu. Podyolkov birden canlandı. Arabasına atlayınca ağırlığından tahtalar gıcırdadı. Sürücü kırbacı atların sırtına indirdi. Tekerlerden çamurlar uçtu. Daha hızlı. Podyolkov deri ceketini rüzgara karşı açmış bağırıyordu. Günler ve günler geçti. Seferi kol Don ilinin bağrına doğru ilerledi. Ukrayna köylerinin sakinleri ilkin konukseverlikle karşıladılar onları. Seve seve mal sattılar, barınak verdiler. Ama Krasnokutskaya'ya gitmek için at kiralama konusu açılır açılmaz başlarını kaşımaya başladılar. Az bir duralamadan sonra açıktan açığa reddettiler. ''İyi para vereceğiz size. Niçin burun kıvırıyorsunuz?'' Podyolkov adamlardan birine sordu. ''Para mı değerli benim için, hayatım mı?'' ''Senin hayatını isteyen kim? Birkaç at, bir de araba kiralamak istiyoruz.'' ''Yapamam.'' ''Niçin yapamazsın?'' ''Kazaklara gidiyorsunuz siz değil mi?'' ''Evet, ne olmuş? Ya bir şeyler olur da atlarım elden giderse? Ne yaparım o zaman? Atlarım olmadan nasıl yaşarım?'' ''Yok adamım, rahat bırak beni, gelmiyorum.'' Kazak topraklarına yaklaştıkça Podyolkov ve öbür önderler endişelenmeye başladılar. Halkın tutumunda bir değişme vardı. Kötü niyetleri hemen belli oluyordu. Bir korku gözlerinde. Mallarını istemeye sattılar, sorulara kaçamak cevaplar verdiler. Şen şakrak köy delikanlıları gelip arabaların çevresini sarmaz olmuştu. Pencerelerden düşman gözlerdi şimdi onları gözleyen. Partizanlar görünür görünmez köylüler ortadan yok oluveriyordu. Seferi kolun kazakları kızıp bağırdılar. ''Kimsiniz siz yahu? Kafirler misiniz, nesiniz? Ne diye öyle baykuş gibi bakıyorsunuz bize?'' Bir yerde öyle soğuk karşılandılar ki Vanka Boldirev daha fazla dayanamadı. Köy alanında kasketini yere çaldı. Kumandanlardan biri köşeden çıkıvermesin diye çevresini kolaçan ederek kükredi. ''İnsan mısınız, şeytan mısınız siz be? Niçin ağzınızı bıçak açmıyor, kahrolasıca herifler? Sizin haklarınız için kanımızı akıtıyoruz biz. Şu halimize bakın bir. Yoldaşlar, eşitlik var artık. Artık kazağı, hokolu kalmadı. Kimse size el süremeyecek. Yumurta getirin, tavuk getirin bize. Hadi, çabuk. Çarlık rubleleriyle ödeyeceğiz aldıklarımızın parasını.'' Karşısında 6 Ukraynalı onu dinliyordu. Pulluğa koşulmuş atlar gibi başları aşağı sarkmış, öyle bezgin duruyorlardı. Biri olsun Boldirev'in ateşli sözlerine cevap vermedi. ''Ulan hokollar, hiç değişmemişsiniz be. Patlayın eme, koca göbekli burjuvalar sizi.'' Boldirev eskimiş kasketini bir daha yere çaldı. Yüzü nefretinden mosmor kesildi. ''Ulan sizin gibi adamlar insana kışın bir kürek kar bile vermez be.'' Bağırmaya lüzum yok. Dört bir yöne dağılıp giden Ukraynalıların ağzından çıkan tek söz bu oldu. Yine o köyde bir yaşlı Ukraynalı kadın kazaklardan birini sorguya çekti. Siz her şeyi talan edip bizleri kesecekmişsiniz, doğru mu? Kazak gözünü kırpmadan cevap verdi. Evet doğru, belki herkesi kesmiyoruz ama yaşlı adamları komuyoruz gitsinler. Hay ulu tanrım, peki ne için kesiyorsunuz onları? Lapamıza katık yapıp yiyoruz. Koyun eti daha tadını bulmadı. Tatsız tuzsuz bir şey. Onun için yaşlıları kazanlara doldurup bir güzel haşlıyoruz. Şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Yalan söylüyor benine, diye Mirikin araya girdi. Şakacı kazağa döndü sonra. Nasıl ve kimle şaka yapacağını öğrensen iyi edersin. Böyle şakalar için Podyolkov bir duyarsa... Vallahi kafanı keser senin. Ne demeye böyle mavallar yayıyorsun be? Karı gidip dünya alemi anlatacak. Bunlar yaşları kesip yiyorlar diye. Podyolkov fena endişelenmeye başladı. İstirahatlerin, gece molalarının süresini kısalttı, yürüyüşü hızlandırdı. Yukarı Don bölgesine varmalarından bir gün önce Lagutin'le oturup uzun boylu konuştular. İvan çok uzağa gideceğiz de ne olacak? Bir an önce seferberliğe başlasak iyi olur. Adamları silah altına çağırırız. İyi para vereceğimizi söyleriz. Yalnız kendi atlarıyla teçhizatlarını getirmeleri gerek. Halkın parasını öyle harcayamayız. İlerledikçe toplarız adamlarımızı. Mihailovka'ya vardığımızda emrimiz altında en azdan bir tümen olması lazım. O kadar toplayabilir miyiz sence? Yani beyazlar şimdiden işe koyulmuş olabilirler mi demek istiyorsunuz? Kim bilir? Lagutin seyrek sakalını sıvazlayarak bezgin bir ifadeyle devam etti. Geç kaldık, başaramayacağız bu işi, yazık. Orada subaylar çoktan işe koyuldular, acele etmeliyiz. Acele ediyoruz işte, korkmanın da hiç yeri değil, korkmamalıyız. Podyolkov'un gözlerinde hırçın parıltılar belirdi. Peşimizden gelen adamlar var, korkmaya hakkımız yok, anladın mı? Geçeceğiz nasıl olsa. İki haftaya kalmaz, Almanları da beyazları da dondan sürüp çıkaracağız. Cigarasını bol bol üfürüp kendi gizli düşüncelerini dile getirdi. Eğer çok geciktikse işimiz tamamdır. O takdirde donda şura idaresi de olmayacak demektir. Geç kalmamamız lazım. Biz oraya varmadan subaylar milleti ayaklandırmışlarsa o zaman iş bitti demektir. Ertesi gün akşama doğru Kazak topraklarına ayak bastılar. İlk köye yaklaşırlarken Lagutin ve Krivoşnikov'la birlikte en öndeki arabalardan birinde giden Podyolkov, bozkırda bir davar sürüsü gördü. ''Gidelim şu çobanla konuşalım.'' dedi Lagutin'e. Krivoşnikov da o fikirdeydi. Lagutin'le Podyolkov arabadan indiler, sürüye doğru gittiler. Meran'ın güneşten kavrulmuş otları kahverengi bir ışıltı saçıyordu. Güdük ottu, ayak altında kalmış ezilmiş. Yalnız yolun yakınlarında sık biten kozanın, yaban yulafının sakallı başakları dalgalanıyordu. Podyolkov yaşlı bir pelin otu dalını avcunda ezip acı kokusunu soluyarak çobana doğru yürüdü. ''Nasılsın çoban ağa?'' ''Çok şükür. Sürüye bakıyorsun ha?'' ''He.'' İhtiyar kabarık kır kaşlarının altından süzdü onları. ''Peki nasılsınız bu yanlarda?'' ''Tanrı'nın yardımıyla geçiniyoruz işte.'' ''Ne haberler var?'' ''Ne olsun işte. Siz kimsiniz ki?'' Askerleriz biz, evimize gidiyoruz. Hangi köydensiniz? Üst Koperskaya'danız. O Podyolkov yok ya aranızda. Aramızda. İhtiyar çoban telaşlandı, birden sarardı. Siz bütün Ortodoksları kılıçtan geçirecekmişsiniz diyorlar. Yalan, kim uyduruyor bu hikayeleri? İki gün önce bir toplantı oldu. Orada ataman söyledi. Kulağına söylenti mi gelmiş yoksa hükümetten haber mi almış ne? Podyolkov'la kalmuklar buraya gelip tümümüzü keseceklermiş. Demek yine atamanlar var başınızda. Lagutin Podyolkov'a baktı. Podyolkov ağzına bir ot almış, kuvvetli sarı dişlerinin arasında çiğniyordu. Birkaç gün önce bir ataman seçtik. Şurayı kapattık. Lagutin bir şey daha soracaktı. O sırada kocaman bir boğa ötede ineklerden birinin üstüne sıçrayıverdi. İnek yere yıkıldı. ''Ulan şeytan, ineğin belini kıracak!'' diye soluğu kesilircesine haykırdı çoban. Yaşından beklenmedik bir hızla sürüsüne doğru koştu. Bir yandan haykırıyordu. Nastyonka'nın ineği, belini kıracak namussuz. Ne yapıyorsun ulan? Kel kafa. Podyolkov kollarını iki yana açıp geriye arabaya döndü. Lagutin iyi çiftçiydi. Boğanın yere zımbaladığı ufak tefek çelimsiz ineğe baktı. Bir saniye için endişelendi. Doğru, belini kırabilir şeytan, diye düşündü. İneğin boğanın hücumundan beli kırılmadan kurtulduğunu gözleriyle görmeden arabaların yanına dönmedi. Ne yapsak şimdi diye soruyordu kendi kendine. Acaba Don'un öte yanında da atamanları geçirdiler mi başa? Yolun kenarında duran bir damızlık boğaya gözü takıldı. Düşünceleri yine dağıldı. Büyük memeleri şiş şiş ağır bir kara ineği kokluyordu boğa. Kocaman kemikli başını sallayıp duruyordu. Yayvan, geniş göğsü diz kapaklarının üstüne çökelmişti. Uzun kuvvetli gövdesi keman teli gibi gergindi. Kısacık bacaklar sırık gibi gömülü duruyordu yerde. Lagutin'in gözleri boğanın kahverengi benekli derisi üstünde dolaştı. Belli, soyu iyiydi. Lagutin kıskandı. ''Bizim köyde bunun gibi bir boğa olsun görsen, bizimkiler ne ki?'' Düşünce bir an için bütün varlığını sardı. Sonra geçti. Arabaya doğru yürürken kazakların asık suratlarına bakıyordu. Hangi yoldan gideceklerini düşünmeye başlamıştı. Sıtma ateşinden içi geçen şair Krivoşlikov, Podyolkov'a ''Karşı ihtilal dalgasından kaçmaya çalışıyoruz. Dalga üzerimize gelip başımızdan aşıyor.'' diyordu. ''Dümdüz kıyıda gelgitin gelişi bu. Kaçamazsın.'' Durumun ne kadar ciddi olduğunu bütünüyle yalnız Podyolkov görüyor gibiydi. Arabada oturmuş, az öne eğik, ikide bir arabacıya bağırıyordu. Daha hızlı! Yürüyüş kolunun arkalarında bir yerde birisi bir türkü tutturdu. Sonra türkü birden kesildi. Tekerlek gürültülerinin üstünden kahkahalar, haykırışlar duyuldu. Çobanın verdiği haber doğruymuş. Yolda karısıyla Svechnikov köyüne giden bir kaza rast geldiler. Adamın pantolon askıları vardı, kasketi kokartlıydı. Podyolkov birkaç soru sordu. Yüzü daha da asıldı. Yağmur yağmaya başladı. Hava bulutluydu. Yalnız doğu yönünde bulutlar arasından koyu mavi, güneşten ışıltılı bir gök çizgisi görünüyordu. Ufak bir köycüye doğru yamaç aşağı inerlerken koşuşan insanlar gördüler. Köyün öbür ucundan sürüyle araba çıkıyordu. Hepsinde bir telaş. ''Kaçıyorlar, korkuyorlar bizden.'' dedi Lagutin dalgın. Yoldaşlarının yüzüne baktı. Podyolkov, ''Döndürün şunları, seslenin şunlara, namussuzlar!'' diye haykırdı. Kazaklar arabalarda ayağa kalkıp kasketlerini salladılar. Birisi bir nara attı. Arabalar köye indi. Geniş ıssız sokakta rüzgar girdaplar yapıyordu. Avlulardan birinde yaşlı bir Ukraynalı kadın hışımla söylenerek bir arabanın içine yastıkları yığıyordu. Kocası yalın ayak, başı açık atların dizginlerinden tutmuştu. Burada konaklama işini halletmek için önden gönderdikleri askerin bir kazak devriyesi tarafından yakalanıp götürüldüğünü öğrendiler. Kazakların yakınlarda olduğu anlaşılıyordu. Kısa bir toplantı yapıldı. Geriye dönmeye karar verdiler. İlkin ilerlemeleri gerektiğinde ısrar eden Podyolkov kararsızdı. Krivoşlikov'u yine sıtma nöbeti tutmuştu. Sustu, ağzını açmadı. Belki devam edebiliriz ha? Podyolkov toplantıya katılmış olan Bunçuk'a sordu. Bunçuk ilgisiz omuzlarını silkti. İster ileri gitsinler, ister geri, umrunda değildi. Yalnız gitsinlerdi. Adamlarını kesen, boğan o acıdan uzağa gitsinlerdi. Nereye olursa olsun. Podyolkov volta atmaya başladı. Üst Medveditsaya'ya gitmenin faydalarından söz ediyordu. Kazak propagandacılarından biri birden sözünü kesti. Aklını kaçırmışsın sen. Nereye götürmek istiyorsun bizi? Karşı ihtilalcilere mi? Biz geri dönüyoruz. Ölmek istemiyoruz biz. O ne o? Orada. Gördünüz mü? Köyün ardında yükselen bayırı gösterdi. Hep birden o yana baktılar. Sırtta açık göğün önünde üç atlı görünüyordu. Lagutin, Kazak devriyelerinden biri diye bağırdı. Orada da var bakın. Birkaç atlı kümesi daha göründü. Tepenin ardında kayboldular. Sonra yine ortaya çıktılar.